Ayrım 38.
İşte Rembrandt'ın modellerinin kızıl saçlı torunları diye ekledi Tusi, kıyıda sandalların çevresinde toplanmış kadife yelekli yerel halkı göstererek. Yazık, 19. yüzyıl bize suçluymuşuz gibi bakıyor dedi Krasotski, uzak geçmişin büyüsünü bozarak ve plajda birlikte gezdiği kızlara Marx'ın yakınında gezen üniformalı birkaç erkeği gösterdi. Ama internasyonelden ne kadar da korkuyorlar dedi Eleanor. Özellikle de babandan Tusi. Yine de burası her şeye rağmen harika. Sanki korumaya alınmış bir orman içinde olan Scheveningen, zamana inat Hollandalıların yaşam biçimi ve eski alışkanlıklarından çoğu şeyi korumuştu. Hollanda'nın hiçbir yerinde tütün bu sakin köydeki kadar hoş kokulu ve peynir bu kadar lezzetli değildi. Tüm yabancılar bu büyüye kapılmışlardı ve parlak kiremit çatılı beyaz evlerin önünden insana hayat veren iyot kokulu havayı içlerine çekerek sahilde uzun bir yürüyüş yaptılar. Friedrich Engels bu durumdan yararlanma fırsatını kaçırmadı ve akşam üzeri birkaç yoldaşıyla birlikte yüzmeye gitti. Tam da denizde dalgaların arttığı saatti. Dalgalar kıyıya vuruyordu. Theodor Kuno kendisini kaptırmış, yüzerek uzaklaşmıştı ve birden batmaya başladı. Engels onu tehdit eden tehlikeyi fark eder etmez yardımına koştu. Arkadaşına ulaşıp onu saçlarından yakaladı ve dalgalarla boğuşarak onunla birlikte kıyıya kadar yüzdü. Yemekte oldukça fazla şarap, onlarca harika Hollanda koloni purosu içilmişti. Jenny Marx'ın yanında oturan Theodor Kuno, Amerika'ya yapacağı ziyaret üzerine konuşuyordu. Marx kurnazca gülümseyerek ve lafajları işaret ederek ona, ''Sizin yeni dünyadaki zenci sorununu kızlarımdan birinin yaptığı gibi bir zenciyle evlenerek çözmeniz gerekecek. İşte Paul Lafarge, zenci asıllı.'' Genç enternasyonelci kahkahalar arasında Marx'ın arzusunu mutlaka yerine getireceğine söz verdi. Tüm delegelerde sevgi uyandıran General Friedrich Engels çok eğlenceli öyküler anlattı. Scheveningen'deki Lombard Street'te yer alan Concordia salonunda bugünlerde önemli ve yararlı tanışmalar oldu. Bazen değişik dillerde fakat hep aynı konuyu konuşan ve önlerine ortak bir hedef koyan devrimciler arasında çok sağlam dostluklar kuruldu. Kongre süresinde Marx, Amerika'da yaşayan Jorge ve okyanus ötesine yerleşmeye hazırlanan Theodor Kuno ile yakın ilişkiler kurdu. Enternasyonel'in önderi Josef Dietzgen ve Kugelman'la yeniden buluştu. Hollanda'dan ayrılmadan önce Marx ve Kuno bir araya gelerek yeni dünyada örgütlenme çalışmalarının nasıl yürütüleceğini konuştular. Marx ve Engels'in öğretisinin enternasyonelde zafer kazandığı yıllarda Avrupa'da çok şeyler değişmişti. Paris Komünü dağılmış, Almanya'da burjuva ulusal hareketi güçlenmiş, yarı toprak köleliğinin olduğu Rusya'da gerici güçler gaddarca uygulamalarını sürdürüyor ve burjuvazinin rüşvetiyle şımartılan İngiliz proletaryası çalkantılardan kaçınıyordu. Marx ve Engels meydana gelen değişikliklerin zamanını doğru olarak öngörmüşlerdi. Israrlı mücadeleler sonucunda taraftarlarıyla birlikte işçi hareketine zarar veren çok sayıda hizibi dağıttılar. Uluslararası İşçiler Birliği yüce misyonunu yerine getirmişti. Artık tarih sahnesinden çekilmeliydi. Sosyalist proleter partilerin faaliyetlerini daha da güçlenerek sürdürecekleri bir gelişme dönemi başlamıştı. Tüm dünya işçilerinin ilk kez enternasyonelde gerçekleşen dayanışması Marx'a göre artık başka biçimlerde gelişmeli ve güçlenmeliydi. Ben bundan sonraki enternasyonelin Marx'ın yapıtlarının yıllarca etkisini göstermesinden sonra yalnızca komünist içerikli olacağını ve kayıtsız şartsız bizim ilkelerimizi yerine getireceğini düşünüyorum, diyordu Engels. Bakunincilerle mücadele bir süre daha devam etti. Lahey Kongresi'nin kararlarını yerine getiren Marx ve Engels, Lafarge'ın katılımıyla 1873 yılında Sosyalist Demokrasi Örgütü ve Uluslararası İşçiler Birliği adlı bir broşür yayımladılar. Bu broşürde delegelere okunan raporlar, denetleme komisyonunun mali raporları dışında Rusya dahil tüm ülkelerde anarşistlerin bölücü faaliyetlerine ilişkin çok sayıda yeni belge yayımlandı. Bakunin hatalarını sürdürmekte ısrar etti. Amacına ulaşmak için ne kadar rezilce olursa olsun hiçbir aracı kullanmaktan çekinmiyordu. ne özel yaşamında ne de siyasal yaşamda hiçbir zaman çizgisini koruyan dürüst bir insan olmamıştı. İnternasyonel yöneticilerinin broşürde öne sürülen ve kanıtlanan suçlamaları o denli inandırıcı ve reddedilemezdi ki Bakunin herkesin önünde toplumsal faaliyetlerden vazgeçtiğini ilan etti. Onun ikiyüzlülüğü, sözleri ve tavırlarındaki yalancılık o denli belirgindi ki ona inanan çıkmadı. Ancak bu yaygarıcı siyasal şaşkın gerçekten de siyasal fırtınalardan elini eteğini çekmek zorunda kaldı. Dürüst, sadık dostları yoktu çünkü kendisi de kimseye dost olmamıştı. Karısı çocuklarıyla 2 yıllığına Rusya'ya gitti ve ondan çok sevdiği Gambuzi için döndü. Bakunin acınası ve boş yaşamında hızla bir çukura doğru yuvarlanıyordu. Yonge ile evlenen Jeniçen baba evini terk etti. Bir süre sonra 18 yaşına basan Eleanor çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyordu. Bu sabırsızlığıyla kıyı kenti Brayton'da bir öğretmenlik kapmayı başardı. Onun uzun süre arzuladığı bağımsızlık günü nihayet gelmişti. Marx'ın küçük kızı pürüzsüz, taze yüz hatları ve siyah gözleriyle bir İspanyola benzeyen zarif, güzel saçlı bir esmerdi. Kah tümüyle çocuksu gülüşü, kah dolgun dudaklarını hafif aralayan utangaç ve komik bakışı, kah tüm yüzüne hafif bir sis gibi yayılan, hülyalı ve pirinç gibi beyaz ve düzgün dişlerini gösteren içten kahkahası, karşı konulmaz denli neşeli gülümsemesi Eleanor'a ayrı bir güzellik katıyordu. Eleanor oldukça hareketli ve değişken yüzünü annesinden miras almıştı. Daha küçük yaşlarda jimnastikle ilgilenmiş, sürekli spor yapması da ona zerafet ve esneklik kazandırmıştı. Top oyunları, koşu, yüzme ve atletizm ona zevk veriyordu. Son derece dışa dönük, neşeli, içten olan Eleanor insanların çok hoşuna gidiyor ve toplumun çok farklı kesimlerinden kolayca arkadaş buluyordu. Bu yıllarda çevresindeki her şey ona ilginç ve dikkate değer geliyordu. Eleanor mümkün olduğunca daha çok öğrenmek, görmek, kavramak istiyordu. Aktris olmayı umut ediyordu. Melodik sesi ve çekiciliği kendisiyle karşılaşan herkesi onun tiyatro için yaratıldığını düşünmeye zorluyordu. Ablası Jeniçen gibi kuşkusuz Tusi de sahnede çok şeyler elde edebilirdi. Eleanor'un aklı ve sonsuz düş gücü daha erken yaşlardan itibaren fark ediliyordu. Değişik ülkelerde oluşan siyasal durumu iyi değerlendiriyor, emekçilerin uluslararası dayanışmasını iyi kavruyordu. İnanmış bir internasyonelciydi. Komünün son ayında Fransa'da bulunması ve ilk proleter devletin kahraman savunucularıyla görüşmeleri ona çok şeyler öğretmişti. Marx'ın küçük kızının en yakın arkadaşlarından birisi Blanke taraftarı olan edebiyatçı ve tarihçi Paris Komünü'nün üyesi Prosper Oliver Lissagaray idi. Lissagaray kendisine Kırmızı ve Siyah adlı bir dergi çıkarmayı düşündüğünü söylediğinde genç kız kendisine özgü ateşlilik ve enerjiyle ona bu amacını gerçekleştirmesi için yardım etmeye başladı. Derhal Almanya'ya tüm ailenin çok eski dostu olan, kendisinin de daha çocukluğundan bu yana tanıdığı ve ablaları gibi kendisinin de library, kütüphane olarak adlandırdığı Wilhelm Leibniz'e bir mektup yazdı. Fransa için tüm ülkelerdeki, özellikle de Almanya'daki sosyalist hareketi aydınlatacak yayınlar çıkarmak gerekiyor. Fransa diğer ulusların sempatisini ancak onlarla çok şeyleri paylaşarak kazanabileceğini bilmek zorundadır öncelikle, diye açıklama yapıyordu Eleanor. Kırmızı ve Siyah'ın ömrü çok kısa oldu. Yayıncının ekonomik gücü olmadığı için kapandı. Ama Lissagaray ve Eleanor arasındaki ilişkiler yalnızca devam etmekle kalmadı ve daha karmaşık duygulara bıraktı yerini. Lissagaray, Eleanor'a elini uzattı ve ondan yanıt aldı. Artık Lissagaray, Modena Villa'ya bir nişanlı olarak gelmeye başladı. Ancak Marx ve karısı bundan dolayı son derece üzgündüler. Sevgili kızları için istedikleri eş böyle biri değildi. Lissagaray genç ve sempatik değildi. Siyasal görüşleri ilgi alanı oldukça belirsizdi. Tusi'nin babasında güven yaratmıyordu. Marx kızının henüz genç ve gerçek bir aşka değil, hemen bir gönül kaprisine dönüşebilen bir duyguya kapıldığını anlamıştı. Eleanor ailesinin dayatması ile ilk gönül macerası arasında seçim yapma zorunluluğundan rahatsızlık duyuyordu. Eleanor'dan 16 yaş büyük olan Lissagaray, şimdi yoksullaşmış olan aristokrat bir soydan geliyordu, kadınları iyi tanıyor, onlarla ilişkilerinde çekici olmayı başarabiliyordu. geçmişte rastlantısal serüvenler ve ilişkilerden geri durmamıştı. Onun laf kalabalığından oluşan aşk itirafları, ustaca kurları, doğal olarak nesinden çok ortaya çıkan karmaşık aşk oyunu genç kızın gönlünü okşuyordu. Okuduğu sayısız kitaplardan yaptığı alıntılar kızın ruhunda yansısını bulmuştu. Lisa Garey bunu anlamış ve Tusi'nin beklentilerine karşılık verecek biçimde sırayla Hamlet'i, Romeo'yu, Coriolan'ı, Spartaküs'ü oynamıştı. Her konuda onunla görüş alışverişinde bulunuyor ve Eleanor'a yazdığı mektuplarında ona minik karıcığım diye sesleniyordu. Eleanor'u üzecek, telafisi zor bir hata tehlikesinden korkan Jenny Marks, kızıyla açık açık konuşmaya karar verdi. Çocuğum diye başladı konuşmasına, sen bana ve babana kardeşlerinden daha çok benziyorsun. Jenny Chan Marks'ın kopyası, Laura bana İskoçyalı Pitaroğulları anımsatıyor. Bu ön söz ne için anne diye sordu Tosi dikkatle. Şunun için ki seninle biz sınırsız düş gücüne sahibiz. Bu bizim hem kazancımız hem de felaketimiz. Başka birinin ancak duyabildikleri bizim için aynı zamanda bir görüntüdür. Ben seni anlamıyorum. Sabret, şimdi her şey netleşecek. Bizler her şeyi gönül gözümüzle de görüyoruz. Bebekken ellerimle nasıl oynadığını, beni avuçlarımı açıp kapamaya nasıl zorladığını anımsıyorum. O zamanlar sen oyuncak bebeklerde canlı bir bebeğin kafasını görüyor, onun cıvıltısını dinliyordun. Daha sonraları kuklalardan usanıp tahta parçalarıyla oynamaya başladın. Bu tahtalar senin düş gücünü geliştiriyordu. Sen onlara istediğin şekli veriyordun. Kuklalar ise şekil verilmiş suratlarıyla düşlerini sınırlıyordu. Tüm bunlar benim için anlaşılırdı. Ve işte aradan çok yıl geçti. Sen büyüdün, artık bağımsız bir kızsın. Fakat yine eskisi gibi çevrendeki insanları gerçekte olduğu gibi kabul etmek istemiyorsun. Onların özüne, doğasına bakmıyorsun, düşlerine, bazen de geçici arzularına uygun olarak kahramanlar yaratıyorsun. Bunlar yalnızca senin düşlerin ama an gelecek büyü bozulacaktır. Bak, pencerenin önünde bir fener direği var. Sen biliyorsun ki bir zamanlar benim ellerimle oynadığın gibi anlık bir isteğinle onu giydirebilir, canlandırabilirsin. Ama gerçekler öyle mi? Gözün açıldığında acıyla başını şu komodine çarparsın. Sen Prosper'i mi kastediyorsun diye sessizce sordu Eleanor. Beni ilgilendiren o değil, sensin. Lisa Garey seninle önlenemez, büyülü düşünde yarattığın insan değil. Yazık ki ben buna kesinlikle eminim. Maripliyle bizim yaşam deneyimimiz bunun kanıtıdır. O belki de kötü bir insan değil ama o sana uygun değil. Onunla mutlu olamazsın, inan bana. Kısa bir süre sonra gözlerinin önündeki perde kalkmış gibi geldi. Birden Lisa Garey'i başka şekilde görmeye ve hissetmeye başladı. Artık ona karşı tümüyle kayıtsızdı ve bu evlilik gerçekleşmedi. 1873 yazında Herman Lopatin sürgünden kaçmıştı. Bir ay boyunca Irkutsk'ta, üstelik bir süre onu yakalama görevini üstlenen kişinin evinde gizlendi. Köylü kıyafetleri giyerek at arabasıyla Tonks'a gitti, daha sonra gemiyle Tobolsk'a geçti. Oradan da hiç kimse de kuşku uyandırmadan posta arabası ve demiryoluyla Petersburg'a geldi. Ardına düşen jandarmaları atlatarak yurt dışına çıkmayı başardı. Lopatin kaçtıktan sonra Yutin ve Lavrov'la görüşmüş, kendisini değerli ve yakın bir dost olarak içtenlikle karşılayan Marx'a gelmişti yeniden. Marx, Lopatin'in birkaç yıl önce kalkıştığı ve başarısızlıkla sonuçlanan Çernişevski'yi kurtarma girişimiyle ilgili tüm ayrıntıları sordu. Son derece şanssızdım diye anlatmaya başladı zapt edilemez bir enerjiyle dolu cesur Lopatin. Irkutsk'a geldiğimde Çernişevski çok yakınımdaydı. Topu topu 700-800 mil kadar. Fakat bir provokatöre kaçmaya hazırlandığını söyleyen eşek elfidenin uzun dili yüzünden Çernişevski'yi alelacele Orta Vilyusk'a götürmüşler. Burası yakın Sk'ın kuzeyi. Çernişevski orada yerli evenkler, ona bekçilik eden bir erbaş ve iki askerle birlikte kalıyormuş. Ben Irkutsk'a o provokatör ardıma jandarmaları salmasa ve oltaya düşmemiş olsaydım oraya giderdim. Herman Lopatin Londra'dayken Engels, Ramsgate'de deniz kenarındaydı ve Marx ayrı düştükleri her zaman olduğu gibi duyduklarını ona bir mektupla ayrıntılı olarak anlattı. Lopatin ve Yutin belki de hiçbir zaman çok yakın arkadaşlık kuramazlar. Onların karakterleri birbirlerine pek uymuyor. Üstelik Lopatin, Rus davasının Batı'yı ilgilendirmeyen bir kendine özgülüğü olduğunu düşünüyor. Bir de Lopatin, Lavrov'un elinden ve Sibirya yalnızlığından daha yenice kurtulmuş bir insan olarak, yavan tatlı bir uzlaştırıcılık karşısında belli ölçüde hassas olmalıdır. Diğer yandan tüm Rus mülteci güruhu ondan tümüyle soğumuş ve bu çeteye karşı tüm düşmanlığına rağmen Yutin tam tersine ve belki de özellikle bu nedenle bu hırgürün içine boğazına kadar saplanmış ve her saçmalığa önem verirken o bu güruhla hiçbir ortaklık taşımak istemiyor. Jenichen ile Charles ortak yaşamlarının başlangıcında parasal zorluklar nedeniyle güçlüklerle karşı karşıyalardı. Marx'ın büyük kızı tıpkı annesi gibi evlenirken siyasal sürgünlerin yazgısını paylaşıyordu. Longeler uzun süre ve ısrarla iş aradılar ve asgari geçim kaynağı için çileli bir mücadele verdiler. Bir süre sonra Charles kolejlerden birinde öğretmen olarak çalışmaya başladı. Jenichen de Almanca, güzel konuşma ve müzik dersleri veriyordu. Okuldaki çocuklara dersler veriyor, bir yandan da gelişmiş ülkelerin öğretim sistemiyle tanışıyordu. İngiltere'deki burjuvaların yüzyıllarca geri kalmış yaşam tarzı, onların çocuklarını da tıpkı onlar gibi sınıfsal duvarlarla yalıtılmış bir yaşama mahkum etmişti. Gençlerin arkadaşlık ilişkileri ve dostlukları aileler tarafından sıkı sıkıya kontrol edilir ve aile törenlerine yoksul ailelerin çocukları katılamazdı. Onların çocukları kendi aralarında bir İngiliz emekçisinin karnı tok orta sınıf temsilcisinden daha da kalın çizgilerle ayrılmıştı. Hampstead'deki bir ev sahibinin oğlu ne kadar iyi beslenmiş, semiz ve iyi giyimliyse, köpek mahkumlarının bulunduğu East End ve Whitechapel'de bakımsız yetişmiş bir çocuk da İngiliz yoksulluk hastalığı olan raşitizme yakalanmış zayıftı. Sisler içindeki adanın ilk ve orta öğretim sistemi ortak pedagoji sistemine tabi değildi ve eğitim sistemi öğrencilerle ilişkilerde büyük ya da küçük ölçülerde sertlik, fiziksel cezalar uygulanması, her gün okutulan din derslerinin saati, okul yönetiminin dünya görüşü ve siyasal sempatisine bağlıydı. Okulların çoğu hayır kurumları ve bağış sahiplerinin desteğiyle ayakta duruyordu. Hayırseverlerce açılan yetim yurtları acınacak durumdaydı. Yoksulların doğum evleri gibi karanlık ve kirliydi. Paralı kolejlerin çim alanları ve bahçelerinin yerini burada küçücük, dar bir avlu tutuyordu. Genellikle yeni yıl ve Paskalya tatilleri öncesinde okul müdüresi, hayırseverlere onların merhametlerinin semeresi olan öğrencileri takdim ederlerdi. Ortak duadan, kutlama için seçilmiş şiirlerin okunmasından sonra öğrenciler, kendilerine İncil'in ucuz baskılarını cömertçe dağıtan vasilerine saygıyla teşekkür ederlerdi. Birazcık gücü olan her aile çocuğunu aşağılanmaktan, dövülmekten, devlet ve özellikle de hayırseverlerce açılan okulların kalabalıklarından kurtarmaya çabalıyordu. İngiltere'de iyi bir öğrenim zenginlere nasip oluyor, öğrenim ücretinin miktarı okuldaki öğretim kalitesini belirliyordu. Bu miktar okula göre değişiyor, ünlü Oxford'da ise 1000 sterlini aşıyordu. Küçük bir mirasa konan ya da at yarışlarında para kazanan birisi çocuğu için orta ve yüksek okulların sıralarında bir yer kapmaya çabalardı. Eğer ailede 2 ya da 3 çocuk varsa her zaman dramatik sorun gündeme gelirdi. Onlardan hangisi mutluluk kurayı hak ediyor? O zaman aileler parasal destek vaat eden akrabalarının görüşlerine başvurur, bizzat çocukların yeteneklerini, onlar tarafından alınan notları inceler, hatta sık sık da Hindistan'da kaleme alınmış anlaşılmaz yıldız fallarına bile başvururlardı. Soylu tabaka ve zengin tüccarlar, ünvan ve para mirasçılarını eski Eton Koleji'nde yetiştirirlerdi. Bankerler, lordlar, sanayiciler ve düklerin bebeleri oradan doğrudan Oxford üniversitelerine geçerlerdi. Küçücük bir kent olan kralların kırsaldaki dinlenme yeri Eton, Windsor'dan üzerinde 100 yıllık bir köprü olan dar sakin bir nehirle ayrılıyordu. Birkaç yüzyıl önce yapılmış çok sayıda okul ortaçağ manastırlarına benziyordu. Her kolejin öğrenci yurtları ve dersliklerin gotik tarzı tonozlu pencerelerinin baktığı çimenle kaplı dikdörtgen avlusunda bir saat kulesi olurdu. Eton, İngiltere'nin en sakin kentlerinden biriydi. Sanki kentte yaşama yeni başlayan çocuklar değil, yeryüzündeki telaştan, heyecandan ve mutluluklardan çoktan arınmış, sessizce ölmekte olan yaşlılar yaşıyordu. Zengin sınıfların çocukları fiziksel cezaların da uygulandığı çok katı bir eğitim alıyordu. Burjuvazi bir geminin güvertesinde, askeriyede, City'nin bankalarında, Lordlar Kamerası'nda, Hindistan Polis Teşkilatı'nda, Afrika ve adaların sömürge topraklarındaki valilik koltuğunda soğukkanlı, ölçülü, cesur, aynı derecede acımasız ve hesaplı insanlara gereksinim duyuyordu. İngiliz çocukları daha bebek yaştayken seçiliyordu. İngiliz kentlerinin gürültüsünde çocuk ağlaması duymak hemen hemen olanaksızdı. Yetenekli bir sosyal hayalperest ve doygun bir estetikçi, zengin bir tüccarın tek oğlu olan John Ruskin, yürüyüş ve oyun sırasında kazara düşmesi durumunda, sakarlığı ve dikkatsizliği yüzünden anne babasının verdiği cezaları anımsamayı severdi. Anneler, yeni doğmuş çocukların kendi haline bırakılması gerektiğini, bunun geleceğin büyükleri olan çocukların sinirlerini sağlamlaştıracağını düşünürdü. İngiliz çocukları istisnai bir şekilde bağımsız ve nazikti. Kocaman Londra çocuklar için tehlikesiz bir kentti. Onlar için bir çam ormanı içindeki ağaçlar gibi tek tip evlerin arasında yolunu kaybetme tehlikesi yoktu. Karşılaşabilecekleri tek tehlike, ki bu da başlarına yetişkinlerden daha az geliyordu, dikkatsiz sürücüleri nedeniyle nadiren de olsa at arabalarının tekerleri altına düşmeleriydi. Tek başına yürüyen çocuklardan yalnızca polis değil, sokaktan her geçen insan da sorumluydu. Eton'daki disiplinli eğitimciler son derece kibirliydi. Onların yaşamındaki tek kaygı birincilik mücadelesiydi. Hiçbir maddi sınırlama bilmeksizin kendilerini jimnastiğe, güzel konuşma provalarına, kralların, generallerin ve dürüst bakanların yaşam öykülerini okumaya, atlarıyla uğraşmaya, güzel giyinme yarışmalarına, tatil gezileri ve doğum günü eğlencelerine kaptırmışlardı. Bayram ve mezuniyet töreni günlerinde genç sınıflar, yoksul akranlarını imrendirerek silindir şapkalar, fıraklar, eldivenler giymiş olarak orta yerinde eski bir kuyusu ve kilisesi olan boş meydanda yürürlerdi. Kolejlerin karşısında çıkıntılı duvarın ardındaki kral sarayı, Eton'lu öğrencilere ödüller, kıdem, sosyetede başarı, taç ve City adına kahramanlıklar vaat ediyordu. Eton ve bir süre Longe'lerin yaşadığı üniversite kenti Oxford, ünvan sahibi gericilere parlamento sıralarında onların yerini doldurabilecek adaylar hazırlıyor ve sunuyordu. Eton gibi yine Cromwell dönemi yapılarının dokunulmazlığını koruyan iki kent, Cambridge ve Oxford, egemen sınıfların eğitim yönünden önemli geçiş noktalarıydı. Burada 3-4 yıl kalan gençler daha sonra evlerine dönerdi. Sömürge valilerinin zengin ve soylu çocukları deniz aşırı giderek memleketlerine hukukçu, felsefeci, inşaatçı, doktor diplomaları götürürlerdi. Üniversite kentlerindeki kolejler İslam dini eğitimi veren medreselere benziyorlardı. Eski taş binaların cepheleri dörtgen avluların içine bakıyordu. Kilise ayini sırasında orgun tek düze müziğiyle günde iki kez bozulan sessizlik, boşluklarında açık yeşil yosunların oluştuğu sarmaşıklı koyu renk tonoz ve taş duvarlar arasında egemenliğini sürdürüyor. Evler bir örnekti ve öğrenciler ortaçağ bilim adamlarının tasarısına göre kendilerini daima Tanrı'nın gözdesi, onun gizlerinin koruyucusu olarak hissetmeliydiler. Öğrenciler sıklıkla uşakları, bakımlı köpekleri ve mutlaka özel çıkış kapıları olan konforlu, çok odalı dairelerde yaşıyorlardı. Fransızca öğretmeni olarak çalışan Charles Longe o kadar az para kazanıyordu ki hamile eşine bakacak güçte değildi. Bu yüzden Jenichen de çalışmak için can atıyordu. Narin yapılı, hastalıklı Jenichen kendi sağlığını hiçe sayıyordu. Verdiği sayısız dersler dışında tüm ev işlerini yapıyor ve sürekli bir şeyler okuyordu. İlgi alanı oldukça genişlemişti. Matematikle, edebiyatla, ayrıca Rus dili ve müzikle ilgileniyor ve özellikle de çeşitli ülkelerin önde gelen kadınlarının öykülerine ilgi duyuyordu.